Evin bir de erkeğine bakalım. Erkeğin gözünde zamanın akışı hiçbir değişiklik göstermezdi. Günler geçe dursun hiçbir yenilik umudu yoktu. Karısının sevdiği doğumlar bile yeni bir şey getirmezdi erkeğe. Çünkü onun gözünde doğan çocukların hepsi birdi. Hepsi birbirine benzerdi. Hepsini giydirmek, beslemek gerekirdi. Büyüdükleri zamansa evlenecekler, hadi yine çocuklar doğacaktı. Senin anlayacağın hiçbir şeyin değiştiği, değişeceği yoktu. Bütün günler birbirine benziyordu ve erkek yenilikten umudunu kesmişti. Nasıl ki kendisi de bu küçük köyde doğmuş, büyümüştü. Tepelerin ardında, ırmak kıyısındaki kasabaya gitmekten başka ömründe değişik bir şey yapmış, yeni bir şey görmüş değildi. Her sabah kalktığında karşısında aynı ufku çevreleyen, aynı tepelerden çember, her gün akşama dek aynı iş, gece olduğu zaman da yine ufku saran o tepeler, doğmuş olduğu aynı ev, çocukluğunda ana babasıyla beraber yattığı aynı yatak. Büyüyünceye dek onlarla beraber yatmıştı o yatakta da. Sonunda artık ayıp oluyor diye ona bir yer döşeği yapmışlardı. İşte yine çocukluğunun yatağında şimdi kendi karısı ve çocuklarıyla yatıyordu. Yer döşeğine de ihtiyar anası geçmişti. Hep aynı yatak, aynı ev. Evin içinde de yeni bir şey yok sayılırdı. Evlenirken alınan birkaç parça eşyadan başka. Yeni bir çaydanlık, yatak için yeni bir çarşaf, yeni bir mavi yorgan, yeni bir şamdan, bir de duvardaki hücre için kağıttan yapılma yeni bir tanrı heykeli. Bir zenginlik tanrısıydı bu ve mavili, sarılı, kırmızılı giysileriyle güler yüzlü, sevimli bir dede olarak gösterilmişti ama bu eve parayı ne getirmişti ne de getireceği vardı. Ne gezer? Evin erkeği çok kere gözü Tanrı'ya kaydığı zaman bu fukara gelmiş, fukara gidecek oduya gülerek baktığı için gizlice lanet okurdu. Bazen kasabada yapılan bir bayrama gidip dönüşünde de ya da yağmurlu bir gün köyün küçük hanına gidip oradaki işsiz güçsüzlerle biraz kumar oynadıktan sonra yine eninde sonunda bu ufacık eve durmadan çocuk doğuran bu kadına döndüğü zaman erkek dehşet içinde kalarak düşünürdü ki yeryüzünde onun görüp göreceği işte budur. Sabah kalkıp tarlaya gitmek, o tarladaki ancak küçük bir parçayı kendilerinindi, büyük bölümünü uzak bir kentte keyif çatan bir mal sahibinden kirayla tutuyorlardı. Her tanrının günü bu kendinin olmayan toprak üzerinde çabalayıp didinmek. Kendi babasının da bir zamanlar yapmış olduğu gibi. Eve gelip hep bu yavan yemekleri yemek, topraktan aldığı ürünün en iyisini hiçbir zaman tadamamak. Çünkü ürünün en iyisini başkaları yesin diye satmak zorundaydılar. Uyumak ve ertesi sabah yine aynı hayata gözlerini açmak. Yaptığı harmanlar bile kendinin değildi. Hasattan o uzaktaki mal sahibine pay ayırdığı gibi mal sahibinin vekili olan kasabalıya da pay ayırıp ücret vermek vardı. Erkek ne zaman mal sahibinin vekilini düşünse bütün cinleri başına toplanırdı. Çünkü bu kasabalı tam kendinin özendiği gibi bir adamdı. Yumuşacık ipekliler içinde, cildi beyaz ve düzgün, üzerinde hafif iş görüp iyi yemek yiyen, bütün kasabalılardaki o rahat, cilalı gibi görünüş hepsi. Buna benzer düşünceler kafasını sardığı zaman erkek pek huysuz olur ve kadınına ancak bir kusurundan ötürü küfretmek için ağız açardı. Kadın da parlayıp karşılık verince onunla ağız kavgasını tutuşmak erkeğe tuhaf, haince bir zevk verirdi. İçini yatıştırırdı nedense. Oysa bu kavgalarda çok zaman baskın çıkan kadın olurdu. Onun öfkesi kocasınınkinden daha şiddetliydi. Ananın ancak çocuklara karşı duyduğu öfke çabuk geçerdi. Erkekse öfkesini ne yapsa uzun sürdüremez, çabucak bundan da bıkar ve kendine başka bir uğraşı arardı. Kadını en çabuk çileden çıkaran şey erkeğin çocuklarından birine vurması ya da ağlıyor diye azarlamasıydı. Ana buna dayanamaz, hemen erkeğine karşı gelirdi. Her zaman çocuklar haklı, erkek haksızdı sanki. Erkeği en çok kızdıran da buydu zaten. Karısının çocukları ondan üstün tutması. Ya da adama öyle geliyordu. İşte böyle günlerde güzel geçen bayramlar, şenlik günleri, bütün gün uyuduğu, uyuyamayınca kumar oynadığı uzun, tembel kış ayları bile görünmezdi erkeğin gözüne. Oysa kumarı seviyordu. Şansı da açıktı. Ne zaman oyuna otursa verdiğinden daha çok para alarak kalkardı. Ve pek rahat bir geçim yolu gibi gelirdi bu ona. İnsan tek başına olsa da eline bakan bulunmasaydı. Erkek kumar oyunundaki tehlikeyi, heyecanı, keyifli havayı bakalım nasıl oynadı diye öteki erkeklerin birikip kendini seyretmelerini severdi. Parmakları gerçekten şanslı ve hafifti. Sabanla tırmık kullanmak bile sertleştirmemişti ellerini. Çünkü henüz gençti, 28 yaşındaydı. Hiçbir zaman gereğinden fazla çalışıp kendini çökertmemişti. Anaysa çocuklarının babası olan bu erkeğin içinden geçenleri bilmezdi. Oyunu sevdiğini bilir ama pek üstünde durmazdı. Kumarda kaybetmedikten sonra oynasın ne çıkardı? Hatta öteki kadınlar kendi erkeklerinden yanıp yakılarak tarladan aldıkları 3 kuruşun kumar masasında yitirilmesine sızlandıkça ana kendi kocasından yakınacak bir durum olmadığı için bayağı bir gurur duyardı. Bazen bu kadınlardan biri, "Şu benim erkek ceyizim de senin o güzel adamın gibi olaydı kadın kardeş. Seninkinin parmaklarında büyü var sanki. Kumar masasındaki paralar sanki kendiliğinden onun ellerine akıyor sanırsın. Kısmetli kadınsın doğrusu, kadın kardeş." dediği zaman genç kadın hoşnut kalarak gülümserdi ve kocasına kumardan ötürü pek çatmaz ancak bazen başka bir kusurunu bahane eder söylenirdi. Erkeği tarlada da kendisi gibi saatlerce durup didinmeden iş işleyemezdi. Ana o an dilini tutamayıp ileri geri söylense bile aslında erkeğine bu yüzden de pek suç bulmazdı. Erkek kısmının kadın gibi iş göremeyeceğini, içlerinde ömür boyu birer çocuk yüreği taşıdıklarını ana bilirdi. Onun tırmığını bir yana atıp tarla kıyısındaki keçi yolunun çimenleri üzerine uzanarak 1-2 saat uyuduğu sırada kendisi hiç ara vermeden çalışmaya artık alışmıştı. İçinden kocasını seviyordu da ondan. Gel gelelim konuşurken azarlar gibi dik konuşmak onun huyuydu. Böyle konuştuğu zamanlarda da erkek, "Canım isterse uyurum işte," diye cevap verirdi. "Kendimi besleyecek kadar iş işledim ya." O zaman kadın da, "Ya çocuklarımız yok mu? Onlar için çalışmak her ikimizin de boynunun borcu değil mi?" diyebilirdi. Ama bunu hiçbir zaman dememişti. İşin doğrusu şu ki o çocuklar sanki ilk baştan beri yalnızca ama yalnızca analarınındı. Erkek onlara karşı o derece ilgisizdi. Bazen de öyle zamanlar olurdu ki kadının öfkesi olduğu gibi başına sıçrar, o zaman dik ve azarlı konuşmaktan da ileri giderdi. Her mevsim 1-2 kez anayı ta yüreğinden vuracak bir şey olur ve diline her zamankinden başka bir zehir katardı. Örneğin erkek pazar yerine lahana satmaya gidip de parasıyla entipüften işe yaramaz bir şey aldığı ya da bayramdan seyrandan gayri günlerde sarhoş olduğu zamanlar kadın öyle bir kızardı ki içinden onu sevdiğini bile unutacak durumlara gelirdi. Hem de öylesine derin, ateşli bir öfkeydi ki bu için için yanar ve işlenen suçtan saatlerce sonra patlak verirdi ki erkek o zamana değin olup biteni yarı unutmuş olurdu. Hoşuna gitmeyen şeyleri çarşabuk unutuvermek huyu vardı. Ama kadın içinden böyle kabaran öfkeye bir türlü gem vuramaz, patlak vermesinin önüne geçemezdi. İşte sonbaharda böyle bir gün evin erkeği kasabadan parmağında altın bir yüzükle döndü. Daha doğrusu yüzüğün altın olduğunu o söylüyordu. Yüzüğü görünce ananın başına kan sıçradı ve kadın en hırçın, en öfkeli sesiyle haykırdı. "Ah sen, üstüne düşen yükü taşımaya razı olmadın bir türlü. Elimizdeki 3 kuruşla sen git küçük parmağına takacak bir yüzük al. Namuslu bir fukara köylünün parmağında yüzüğün ne işi var? Zengin kısmı yapsa kimse bir şey demez ama fukara yaptığında kim iyi anlama çeker? Altınmış bir de sözüm ona. Mangırla altın yüzük alındığı da nerede görülmüş? Bunun üzerine erkek de o kırmızı dudaklarını bükerek anasına baş kaldıran bir çocuk gibi ona bağırdı. Altın işte, gerçek altın. Bir zenginin evinden çalınmış, satan adam söyledi. Yolda yürürken gizlice gösterdi bana. Ceketinin içine saklamıştı. Yanımdan geçerken bana şöyle bir gösterdi. Ana alayla dudak büktü. Elbet gösterir. Senin nasıl saf bir köylü parçası olduğunu bildi, kandırdı işte. İlla altın da olsa bir gün kasabada senin parmağında bu yüzüğü görürler. Hırsız diye zindana atarlar. O zaman biz seni hangi parayla kurtarırız? Zindanda seni hangi parayla besleriz biz? Ver bakalım gerçekten altın mıymış? Ama erkek yüzüğü ona vermedi. Hırçın çocuklar gibi başını salladı yalnızca. O zaman da kadının dayanacak sabrı kalmadı. Erkeğin üstüne atıldı, o güzel düzgün yüzünü tırmaladı. Öyle bir tartakladı ki adam afalladı kaldı. Yüzüğü parmağından hemen kadını hor gören hem de biraz korkak bir tavırla koparırcasına çıkardı. Al bakalım, hadi al işte diye bağırdı. Bilmez miyim sanki? Yüzüğü senin parmağına değil kendime aldım diye bu öfke. Ana bu kez yeniden köpürdü. Çünkü bu sözleri duyunca erkeğinin doğru söylediğini anlayıp şaşmıştı. Evet, erkeğinin bunca yıldır başka adamlar gibi karısının kulağına ya da parmağına takacak bir ziynet alıp getirmeyişi ananın içinde gizli bir sızıydı. Yüzüğü görünce de bunu düşünmüştü. Gözleri erkeğinin yüzüne baka kaldı. Erkek de kendi kendine ve kör talihine ağlayan bir sesle ''Bana zaten en ufak bir şeyi çok görürsün.'' diye söylendi. ''Yok, kazandığımızın hepsi doğurduğun o piç kurularının boğazına gitsin istersin.'' Şimdi gerçekten ağlamaya başlamıştı. Gidip kendini yatağın üstüne attı. Karısına nispet sesli sesli içini çeke çeke ağlıyordu. Deminki kavgayı büyük bir korkuyla seyretmiş olan nine hemen oğlunun yanına koştu ve ağlamaktan hasta olmasın diye yatıştırmaya çalıştı. Bir yandan da başka zaman pek sevdiği gelinine düşman düşman bakıyordu. Babalarının ağladığını görünce çocuklar da ağlamaya başlamışlardı. Anaları sert ve hışin görünüyordu gözlerine şu anda. Ama annenin öfkesi henüz geçmiş değildi. Yüzüğü erkeğin parmağından çekip kopararak dişledi. Her iki ihtimale karşı emin olmak istiyordu. Belki de erkeğin dediği gibi gerçekten altınsa iyi bir paraya satabilirlerdi. Çalınmış eşyanın bazen ucuza satıldığı doğruydu ama ne olsa erkeğin dediği kadar ucuza da olmazdı. Bir yandan adam korkusundan yalan söylemiş, aldığından ucuz göstermiş de olabilirdi. Isırınca yüzüğün madeni ananın sağlam beyaz dişlerine taş gibi geldi. Katıksız altın olsa biraz yumuşaklığı hissedilirdi. Bunun üzerine ana yeniden öfkelenerek ''Katıksız altın olsa dişe yumuşak gelmez mi?'' diye haykırdı. ''Buz gibi pirinç işte, kas katı bir şey.'' Yüzüğü biraz kemirdi ve çıkan azıcık altın bulaşımını yere tükürerek ''Al bak!'' dedi. ''Kaplaması bile uydurma.'' Erkeğinin böyle çocuk gibi dolandırılmış olduğunu düşünmeye dayanamıyordu. Onun yüzüne bakmamak için çıktı, tarlada çalışmaya gitti. Yüreği öyle bir katılmıştı ki ne ağlaşan çocuklarını gözü görüyordu ne de koca karının ''Ben gençliğimde kocamın gönlü hoş olsun isterdim. Kadın kısmı erkeğinin böyle ufak tefek zevklerine göz yummalı.'' diye söylenen tasalı, titrek sesi kulağına giriyordu. Hiçbir şey dinleyip de öfkesini yatıştıracak durumu yoktu şu sırada. Ama tarlada azıcık iş işledikten sonra yumuşak güz rüzgarı yüreğine dolmaya, kendi de farkında olmadan öfkesinin ateşini almaya başladı. Dökülen yapraklar, yaz yeşili solmuş boz yamaçlar, güneye göç eden yaban kazlarının uzak çağrışı, durgun, uzanan toprak ve sona ermek üzere olan yılın bütün o yumuşak hüznü kadının haberi olmadan yüreğine girdi ve ona yine eski sevgi dolu duygularını kazandırdı. Eliyle o yumuşak sürülmüş toprağa kış buğdayını serperken içi en sonunda yatıştı. Erkeğini aslında pek çok sevdiği aklına geldi. Erkeğinin yüzü gözlerinin önünde canlanıp içini burktu ve ana kendi kendine pişmanlıkla Bu akşam sofrasına sevdiği bir yemek koyayım diye düşündü. Kim bilir, belki de bu derece kızmak aşırıydı. Azıcık bir para harcadı diye. O zaman da nasıl acele edeceğini, nasıl evine dönüp yemeği yapıp da erkeğine öfkesinin geçtiğini bir an önce nasıl göstereceğini bilemedi. Gel gelelim, eve döndüğünde adam hala yatakta kızgın yatıyor, başını duvara dönmüş, hiç laf etmiyordu. Ana yemeği pişirdiği, gölden tuttuğu birkaç karidesi de adamın sevdiği gibi içine kattı. Ama yine de çağırdığı zaman erkek kalkıp yemeğe gelmedi. Hasta gibi ölgün bir sesle, "Doğru söylüyorum, yemek yiyecek gücüm yok," dedi. "Lanetinle iflahımı kestin sen benim." Ana başkaca sesini çıkarmadan yemek tasını bir yana kaldırdı ve kendi işine koyuldu. Dudaklarını sımsıkı kısmıştı. Oğlunu yemek yesin diye kandırmaya çalışan koca karının lafına da karışmadı. Bütün öfkesi geri gelmişti. Bir ara sarı köpek karnı acıkıp ayaklarına dolanınca ana mutfağa girdi ve erkeğine hazırladığı yemeği gördü. "Tamam öyleyse ben de köpeğe veririm," diye söylendi. Ama yine de içi razı gelmedi. Ne olsa erkeklerin ağzına layık aştı bu. Ziyan edilecek şey değildi. Ana yemek tasını duvardaki oyuya koydu. Bir topak bayat haşlanmış pirinç bulup köpeğe onu verdi. Kendi kendine de öfkesinin hala geçmemiş olduğunu söylüyordu. Ama geceliğin yatağa yatıp da karanlıkta çocuklarını bir yanında, erkeğini öbür yanında bulunca öfkesi tamamen geçti gitti. O zaman anaya öyle geldi ki bu erkek de onun bir çocuğundan başka bir şey değildir. Ve evdeki bütün öteki canlar gibi erkeği de kendi eline bakmaktadır. Kendi kanadının altına sığınmıştır.